Ayrım 5.
Manuelito silahını bırakmamıştı. Ama General Carlton'ın böylesine bir ıslah olmazlığı karşılıksız bırakamayacağı kadar önemli bir reisti. 1865 Şubat'ında Wingate Kalesi'nden kaçan Navajolar, Manuelito'ya omzu kalabalık reisten bir haber, daha doğrusu ilk yazdan önce kendisinin ve çetesinin kuzu kuzu kaleye gelmezlerse yakalanıp öldürüleceklerine ilişkin bir uyarı getirdiler. "Benim kimseye bir zararım dokunmuyor," dedi Manuelito haberi getirenlere. "Yurdumu terk etmeyeceğim, burada ölmek istiyorum." Ama en sonunda Bosque Redondo'daki reislerden bazılarıyla yeniden konuşmaya razı oldu. Şubat sonlarına doğru Herrera Grande ve Bosque'dan gelen başka 5 Navajo önderi Zuni ticaret noktası yakınlarında Manuelito ile buluştular. Hava soğuktu, toprak karla kaplıydı. Manuelito eski dostlarıyla kucaklaştıktan sonra onları halkının gizlendiği tepelere götürdü. Manuelito'nun çetesinde sadece 100 kadar kadın, erkek ve çocuk kalmıştı. Birkaç atları, birkaç koyunları vardı. "İşte dünyada neyim var, neyim yok, hepsi bu," dedi Manuelito. "Görün ne kadar az olduğunu, görün halkımın nasıl yoksul düştüğünü, çocuklarım yabani ot yiyor." Bir an durakladı, sonra atlarının Bosque yolculuğuna dayanacak durumda olmadığını söyledi. Herrera bunun üzerine teslim olması için konulan süreyi uzatma yetkisine sahip olmadığını bildirdi ve gelip teslim olmazsa halkının hayatını tehlikeye atacağını söyleyerek Manuelito'yu dostça uyardı. Manuelito bocalıyordu. Kadınlarla çocukların hayatını kurtarmak için teslim olacağını söyledi. Sonra da sürülerini düzene koymak için kendisine 3 aylık bir süre tanımalarını istedi. En sonunda açıkça yurdunu terk edemeyeceğini bildirdi. "Tanrım ve anam batıda yaşarlar. Onlardan ayrılmayacağım. 3 ırmağı, Grande, San Juan ve Colorado'yu hiçbir zaman aşmamamız gerekir. Bu halkımın bir geleneğidir. Chusca dağlarını da terk edemem. Orada doğdum, orada kalacağım. Kaybedecek bir canım var, onu da diledikleri zaman gelip alabilirler. Ama ne olursa olsun yurdumu terk etmeyeceğim. Amerikalılara ya da Meksikalılara karşı hiçbir zaman yanlış bir davranışta bulunmadım. Hiçbir zaman soygunculuk yapmadım. Öldürülürsem dökülen bir suçsuzun kanı olacaktır." Herrera da ona şöyle dedi: "Ben senin için elimden geleni yaptım. Verebileceğim en iyi öğüdü verdim sana. Seni şimdiden ölmüş bilerek yanından ayrılıyorum." Birkaç gün sonra Herrera Grande Santa Fe'ye giderek Manuelito'nun baş eğmez tutumunu General Carlton'a bildirdi. Carlton çok sert bir tepki gösterdi, derhal bir emir yolladı Wingate Kalesi'ndeki komutana. Eğer Manuelito ele geçirilebilirse çetesinin de hiç karşı koymaksızın teslim olacağını sanıyorum. Manuelito'nun sık sık ziyarete ve ticarete geldiği Zuni köyündeki Kızılderililerle anlaşmaya bakın. Yakalanması için size yardımcı olabilirler. Manuelito'yu ne pahasına olursa olsun ele geçirmelisiniz. Yakaladığınız zaman hemen parangaya vurun ve başına çok sayıda muhafız dikin. Onu hemen yakalayıp öldürmeniz buyruğu altındakiler için bir lütuf olacaktır. Ben tutsak alınmasını yeğe tutuyorum. Kaçmaya kalkışırsa hiç kuşkusuz vurulacaktır. Ne var ki Manuelito Carlton'ın Zuni'deki tuzağına düşmeyecek kadar zekiydi. 1865 ilk yazı ve yazı boyunca yakalanmadan dolaştı. Yaz sonlarına doğru Barbenquito ve birçok savaşçısı Bosque Redondo'dan kaçtılar, Del Escadello sıra dağlarının bulunduğu Apaç topraklarında oldukları söyleniyordu. Birçok Navajo da Carlton'ın Sumner Kalesi'nin 40 mil yakınlarında çevresine muhafızlar diktiği rezervasyondan kaçmaktaydılar. General Ağustos ayında muhafız komutanına kendilerine ayrılan toprak parçasının dışında izinsiz yakalanan her Navajo'nun öldürülmesini emretti. 1865 güzünde Bosque Redondo'da ekinler gene verimsiz çıkınca ordu Navajo'lara askerlerin yemesi uygun bulunmayan un ve eti verdi. Ölüm sayısı yeniden yükselmeye başlarken sık sık kaçma olaylarına da rastlanır oldu. General Carlton, Bosque Redondo'daki koşullar yüzünden New Meksikolular tarafından artık açıkça eleştirildiği halde Navajoları avlamaktan vazgeçmiyordu. En sonunda en çok yakalamak istediği reis Manuelito, 1 Eylül 1866'da 23 yenik savaşçısıyla birlikte Wingate Kalesi'ne gelip teslim oldu. Paçavralara sarılıydılar. Gövdeleri yara bere içindeydi. Gerçi ok atarken kullandıkları meşin bilezikleri hala takıyorlardı ama ne okları vardı ne de yayları. Manuelito'nun bir kolu aldığı yarayla işe yaramaz hale gelmişti. Kısa bir süre sonra 21 savaşçısıyla Barbenquito da geldi ve ikinci kez teslim oldu. Artık tek bir savaşçı reis kalmamıştı. Manuelito'nun teslim oluşundan 18 gün sonra General Carlton New Mexico'daki ordu dairesinin komutanlığından alay eder gibi alındı. Omzu kalabalık reis Carlton'a saygınlık sağlayan iç savaş sona ereli bir yıldan fazla oluyordu ve New Meksikolular generalden de generalin kendini beğenmiş tutumlarından da fazlasıyla bıkmışlardı. Manuelito Bosgredendo'ya vardığında orada yeni bir yöneticiyle A.B. Norton'la karşılaştı. Yönetici Kızılderililerin kaldığı rezervasyonu inceledi ve toprakta alkali bulunduğu için ekin yetiştirmenin olanaksız olduğunu açıkladı. Su kapkara ve acı, ağza alınacak gibi değil. Kızılderililer sağlığa zararlı olduğunu söylüyor. Nüfusun dörtte biri hastalıktan kırılmış. Norton ayrıca bu toprak parçasının hükümete milyonlarca dolara mal olduğunu ekliyordu. Ne kadar çabuk terk edilirse ve Kızılderililer de oradan uzaklaştırılırsa o kadar iyi olur. Hayatın en temel gereksinimlerinden yoksun bir beyaz hiçbir yerden memnunluk duyamaz da bir Kızılderili tatmin ve memnun olur mu sanıyorsunuz? Azıcık aklı başında bir adam 8000 Kızılderili için neredeyse hiç su bulunmayan, toprağın bereketsiz ve çorak olduğu ve yakacak odununun ancak 12 mil uzaktan sağlandığı bir rezervasyon seçer mi? Eğer burada kalmalarına karar verilirse kendi rızalarıyla değil zorla tutulacaklardır. Ne çıkar? Bırakın geri dönsünler ya da içecekleri iyi bir su, soğuktan donup ölmemeleri için bol yakacak ve toprağın az çok verimli olduğu bir yere götürün. 2 yıl süreyle bir sürü araştırıcı ve subay geldi gitti Washington'dan Bosgredendo'ya. Bazıları gerçekten içlendiler, bazıları ise yalnızca harcamaların kısılmasıyla ilgileniyorlardı. Orada birkaç yıl kalmıştık diye hatırlıyordu Manuelito. Halkımızın çoğu iklim yüzünden öldü. Washington'dan gelenler bizimle bir toplantı yaptılar, bize beyazların kanunlara karşı gelenleri nasıl cezalandırdıklarını anlattılar. Kendi ülkemize dönmemize izin verilirse kanunlara uyacağımıza söz verdik. Anlaşmaya peki dedik. O da bize öğütte bulundu. O General Sherman'dı. Navajo önderleri büyük savaşçı Sherman'ı ilk gördüklerinde ondan korkmuşlardı. Çünkü yüzü omzu kalabalık reis Carlton'a çok benziyordu. Vahşi bakışlı ve kıllı bir yüz, hain bir ağız ama gözleri bambaşkaydı. Acı çekmiş ve başkalarının acılarını bilen bir insanın gözleri vardı bu adamda. Söylediklerini aklımızdan çıkarmamaya çalışacağımızı bildirdik kendisine diye hatırlıyordu Manuelito. Şöyle dedi bize, hepinizin bana bakmanızı istiyorum. Görebilmemiz için ayağa kalktı. Sonra da, çocuklarım sizi yurtlarınıza geri göndereceğim dedi. Reisler Bosgredendo'dan ayrılmadan önce yeni anlaşmayı imzalamak zorunda kaldılar. 1 Haziran 1868. Yeni anlaşma şöyle başlıyordu. Bu anlaşmaya göre bugünden sonra taraflar arasındaki savaş ebediyen sona ermiştir. İlk önce Barbanquito imzaladı, sonra da Armijo, Delgadito, Manuelito, Herrera Grande ve öteki 7 reis. Yurda dönme zamanı gelmezden önce geceler ve gündüzler uzundu, diyordu Manuelito. Kararlaştırılan günden bir gün önce yurdumuza doğru biraz yürüdük. Heyecandan kendimizi tutamıyorduk. Geri döndük. Amerikalılar bize biraz erzak verdiler. Biz de onlara teşekkür ettik. Yerimizde duramıyorduk. Sürücülere katırları kamçılamalarını söyledik. Albuquerque'den dağın doruğunu gördüğümüzde ilkin acaba burası bizim dağımız mı dedik kendi kendimize. Toprakla konuşmaya başlamıştık sanki. Sevinçten uçuyorduk. Yaşlılardan bazıları yurtlarına vardıklarında hüngür hüngür ağladılar. Ve böylece Navaholar ülkelerine döndüler. Oturacakları yerin yeni sınırları saptandığında en iyi otlaklar beyaz yerleşmecilere ayrıldı. Hayat kolay olacağı benzemiyordu. Varlıklarını sürdürmek için mücadele etmek zorunda kalacaklardı. Ama Navaholar anladılar ki durumları ne kadar kötü olursa olsun Batılı Kızılderililer arasında en talihlileri kendileriydi. Ötekiler için bütün bu sıkıntılar daha başlamamıştı bile. 3. Küçük Karga'nın Savaşı 1862 6 Nisan General Grant Shiloh Savaşı'nda Güneylileri bozguna uğratıyor. 6 Mayıs Henry D. Thoreau 45 yaşındayken ölüyor. 20 Mayıs Kongre yerleşmecilere batıdaki topraklardan dönümü 1.25 dolardan 160 dönüm verilmesini kabul ederek çiftçileri iskan kanununu çıkartıyor. 2 Temmuz Kongre toprak verme kurullarının meydana getirilmesi için Mobil kanununu çıkartıyor. 10 Temmuz Orta Pasifik demir yolunun döşenmesine başlanıyor. 30 Ağustos Kuzeylilerin ordusu 2. Bull Run Savaşı'nda yenilgiye uğruyor. 17 Eylül Güneylilerin ordusu Antietam'da yeniliyor. 22 Eylül Lincoln 1 Ocak 1863'ten itibaren bütün kölelerin özgür kılındığını ilan ediyor. 13 Ekim Bismarck Almanya'da ünlü söylevini veriyor. 13 Aralık Kuzeylilerin ordusu Fredericksburg'da ağır kayıplara ve yenilgiye uğruyor. Ülke karamsarlığa gömülüyor. Kışlık karargahlarına giderken bazı ordu birliklerinin isyan etmesine ramak kalıyor. 29 Aralık General Sherman Chickasaw Bayku'da yenik düşüyor. Victor Hugo'nun sefilleri ve Turgenev'in babalar ve oğulları yayımlanıyor. 1863 2 Nisan Virginia'nın Richmond şehrinde fırıncılar greve gidiyor. 24 Mayıs Güneyliler Chancellorville'de zafer kazanıyor. 1-3 Temmuz Kuzeylilerin ordusu Güneylileri Gettysburg'da yenilgiye uğratıyor. 4 Temmuz Vicksburg Grand'ın ordusunun eline geçiyor. 11 Temmuz Kuzeylilerin ordusunda yedeklerin askere alınmasına başlanıyor. 13-17 Temmuz New York şehrinde askere alınmalara karşı ayaklanmalar baş gösteriyor ve birkaç yüz kişi ölüyor. Başka şehirlerde de bu türden ayaklanmalara rastlanıyor. 15 Temmuz Başkan Davis ilk olarak Güneylilerin ordusuna asker alınmasını emrediyor. 5 Eylül Fırıncılar Mobile'de greve gidiyor. Güney dolarının değeri 8 sente düşüyor. 1 Ekim 5 Rus savaş gemisi New York limanına giriyor ve büyük bir yakınlıkla karşılanıyor. 24-25 Kasım Güneyliler Chattanooga'da yenik düşüyor. 8 Aralık Başkan Lincoln birliğe yeniden bağlılık göstermeye gönüllü olan Güneylilere mütareke önerisinde bulunuyor. Beyazlar her zaman Kızılderilileri kendi hayat tarzlarını terk etmeye ve beyazlar gibi yaşamaya zorluyorlar. Yani rençberlik yapmalarını, sabahtan akşama kadar çalışmalarını istiyorlardı. Ne var ki Kızılderililer hem bunu nasıl yapacaklarını bilmiyor hem de zaten yapmak istemiyorlardı. Eğer Kızılderililer beyazları kendileri gibi yaşamaya zorlamış olsalardı, bu kez beyazlar karşı koyacaktı. Birçok Kızılderilinin yaptığı da bundan başka bir şey değildir. Santi Sioux'lardan Wamditanka yani Büyük Kartal. Navajo ülkesinin 1000 mil kadar kuzeyinde ve beyazların büyük iç savaşıyla hemen aynı sıralarda Santi Sioux'ları ana yurtlarını bütün bütüne yitirmekteydiler. Santiler dörde ayrılıyorlardı. Midevkantonlar, Wahpetonlar, Wahpecuteler ve Sisetonlar. Bunların hepsi ormanlık yörelerde yaşayan Sioux'lardı. Ama kırlık yörelerde yaşayan kandaşları Yanktonlar ve Tetonlarla yakın bağlarını ve onurlu kabile ilişkilerini sürdürüyorlardı. Santiler uç boylarının halkı, Süyük sopraklarının sınır muhafızıydılar. İç savaştan önceki 10 yıl içerisinde 150 bini aşkın beyaz yerleşmeci Santi ülkesine girdi ve böylece bir zamanların kalıcı Kızılderili sınırının sol kanadını çökertti. Ormanlık yörelerde yaşayan Siouxlar iki aldatıcı anlaşma sonucunda yurtlarının 1/9'unu terk etmek zorunda kaldılar ve Minnesota ırmağı boylarında dar bir toprak parçasına doluşturuldular. Üstelik daha başlangıçtan beri aracılar ve tacirler Siouxların çevresinde yaban sığırı leşlerinin başına üşüşen akbabalar gibi toplanmışlar ve topraklarını vermeye razı olmaları için kendilerine ayrılan ödenekleri düzenli olarak sızdırmaya başlamışlardı. Beyazların çoğu Kızılderilileri sık sık hor görüyor ve onlara çok kötü davranıyordu, diyordu Büyük Kartal. Belki bir özürleri vardı ama Kızılderililer aynı kanıda değildi. Beyazların büyük bir çoğunluğu halleri tavırlarıyla ben senden üstünüm diyorlardı sanki bir Kızılderiliyle karşılaştıklarında. Ve tabii Kızılderililer bundan hiç hoşlanmıyordu. Bu belki de hoş görülebilirdi ama Dakotalar yani Siouxlar da yeryüzünde kendilerinden üstün bir kimsenin bulunmadığına inanıyordu. Daha sonraları bazı beyazlar Kızılderili kadınlarını malum yoldan kandırdılar ve kirlettiler. Artık bunun hoş görülecek yanı yoktu. Bütün bunlar birçok Kızılderililerin beyazlardan nefret etmesine yol açtı. 1862 yazında Santilerle beyazlar arasındaki bütün işler kötü gidiyordu sanki. Kızılderililere ayrılan toprak parçalarında av hayvanı hemen hiç kalmamıştı. Kızılderililer artık beyaz yerleşmecilerin malı olan eski av alanlarına girdiklerinde sık sık çatışma çıkıyordu. İkinci yıl Kızılderililerin ürünleri son derece yetersizdi. Birçoğu aracı tacirlere başvurarak borcuna yiyecek almak zorunda kaldı. Santiler bu borç işinden nefret ediyorlardı. Çünkü hesaplar üzerinde hiçbir denetimleri yoktu. Washington'dan ödenekler geldiğinde tacirler hemen paralarını istiyor, hükümet temsilcileri de ne kadar isterlerse veriyordu. Bazı santillerse hesap tutmasını öğrenmişlerdi ama kendi tuttukları hesaba göre borçları tacirlerin ileri sürdüğünden çok daha az olduğu halde hükümet temsilcileri onlara kulak asmıyor, tacirlerin hesabını kabul ediyordu. Taoyateduta, küçük karga, 1862 yazında tacirlere fena halde kızdı. Küçük karga tıpkı kendinden önce babası ve büyük babası gibi müdav kantonların bir reisiydi. 60 yaşındaydı. Gençliğinde girdiği savaşlardan aldığı yaralardan çeteliğe dönen kollarını ve bileklerini gizlemek amacıyla her zaman uzun kollu gömlekler giyerdi. Halkının hem topraklarını hem de toprakları için vaat edilen parayı kaybetmesine yol açan her iki anlaşmayı da küçük karga imzalamıştı. Büyük baba başkan Buchanan'ı görmek üzere Washington'a gitmiş, giysilerini ve battaniyelerini pantolon ve sarı düğmeli ceketlerle değişmiş, Amerika'da bir protestan mezhebi olan Episkopal Kilisesi'ne katılmış, bir ev yaptırmış ve bir çiftlik kurmuştu. Ne var ki 1862 yazında küçük karganın hayal kırıklığı öfkeye dönüşmeye başlamıştı. Temmuz ayında birkaç bin santi anlaşmaların kendilerine verilmesini kararlaştırdığı ödenekleri almak üzere Yellow Medicine ırmağındaki temsilcilikte toplandı. Bu paralarla yiyecek alacaklardı. Oysa para gelmedi. Ortalıkta Washington'daki Yüce Meclis'in bütün altınlarını büyük iç savaşta harcayıp tükettiği, dolayısıyla Kızılderililere hiç para gönderemediği yolunda söylentiler dolaşıyordu. Halkları açlık çektiği için küçük karga ve öteki reislerden bazıları temsilcileri Thomas Galbraith'e gittiler ve ağzına kadar dolu olan temsilcilik deposundan niçin kendilerine yiyecek verilmediğini sordular. Galbraith ise para gelmeden yiyecek veremeyeceğini söyleyerek depoyu korumak için 100 kadar asker getirtti. 4 Ağustos'ta 500 santi askerlerin çevresini sararken öbürleri de depoya girdiler ve un çuvallarını dışarı taşımaya başladılar. Beyaz askerlerin reisi Timothy Sheehan santilere yakınlık duyan bir kimseydi. Onların üzerine ateş açtıracağı yerde Temsilci Galbraith'i Kızılderililere domuz eti ve un vermeye ve para gelinceye kadar beklemeye ikna etti. Galbraith bunu yerine getirdikten sonra Santiler sakin bir şekilde oradan ayrıldılar. Ne var ki küçük karga temsilci ırmağın 30 mil aşağısındaki Santilere de aynı miktarda yiyecek vermeyi kabul edinceye kadar yerinden kımıldamadı. Küçük karganın köyü ırmağın aşağılarındaki temsilciliğe yakın olduğu halde Galbraith onu 15 Ağustos'ta Redwood'da bir toplantı düzenleninceye kadar günlerce bekletti. Küçük karga ve birkaç yüz aç Midavkanton o sabah erken saatlerde toplandılar ama daha başlangıçtan açıkça belliydi ki ne Galbraith'in ne de aşağı temsilcilikteki dört tacirin ödenekler gelmeden depolarından yiyecek vermeye niyetleri yoktu. Bir kere daha tutulmayan bir vaat karşısında öfkeye kapılan küçük karga oturduğu yerden kalktı, Galbraith'in karşısına dikildi ve halka adına konuştu. Uzun zaman bekledik. Para bizim olduğu halde alamıyoruz. Hiç yiyeceğimiz kalmadı. Oysa sizin buradaki dükkanlarınız ağzına kadar yiyecek dolu. Sizden bu dükkanlardaki yiyecekleri şimdiden alabilmemiz için bize kolaylık göstermenizi rica ediyoruz. Yoksa açlıktan ölmemek için bu yiyecekleri kendi bildiğimiz yoldan almasını biliriz. İnsanlar aç oldukları zaman kimseden medet ummaz. Kendi işlerini kendileri görürler. Galbraith cevap vereceği yerde tacirlere döndü ve ne yapmak niyetinde olduklarını sordu. Tacir Andrew Merrick olanca kötülüğüyle şu karşılığı verdi. Madem o kadar açlar ya ot yesinler ya da kendi boklarını. Bir süre halka olmuş oturan Kızılderililerden ses çıkmadı. Sonra birden öfkeli bağırıltılar yükseldi ve Santiler tek bir insan halinde ayağa kalkıp toplantıyı terk ettiler. Andrew Merrick'in sözleri bütün Santileri kızdırmıştı ama öfkesinden zaten yerinde duramayan küçük karga için bardağı taşıran damla olmuştu.